Şeker.
Oysa adımız yoğunluğu için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında haftanın ilk iş gününde yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Bugün programımızda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Sevgili dinleyicilerimiz, zaman zaman çevremizde sabırsız, hemen istiyorum, hemen olsun diyen dürtüsel kişiler görebiliyoruz. Bu davranışların aslında o kişilerin otokontrolsüz olmalarından kaynaklandığını biliyor muydunuz? Psikolog Vildan Kaldırım Sandal stüdyo konuğumuz olacak ve otokontrol kavramını konuşacağız kendisiyle. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Hollanda'nın Lahey kentinde yaşayan, Türkler için sanatsal faaliyetler gerçekleştirebildikleri bir atölyeyi, sanatölyeyi konuşacağız. Sanatölye Genel Yayın Yönetmeni Tamer Barış Ülgerli. Ve sonrasında yine bir değerli konuğumuz daha olacak stüdyomuzda. Hollanda'nın Rijks Müzesi'nden Ankara'ya getirilen ve sergi sonrasında 2 yıl Rahmi Koç Müzesi'nde kalmasına karar verilen Ankara Manzarası tablosu belgesele konu oldu. Belgeselin yapımcı ve yönetmeni Muhammed Murat Arslan stüdyo konuğumuz olacak ve belgeselle ilgili detayları konuşacağız. Bugün yine dop dolu bir Hayatın Sesleri programı sizleri bekliyor. Önce müzik, hemen sonrasında da değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Sallaya sallaya bu aşkın mendilim, ömrüm tükendi ah bir bilsen şu halim. Değmedi elime ellerinden başkası, görmedim bilmedim vallahi senden başkası. Cama çıkmış el salla, bir havalar havalar. Bende mevsim kışken oy, onda bir yazlar yazlar. Taramış saçlarını, boyamış dudakların. Beni almazsan eğer valla, valla sen alacaksın canımı. Sallaya sallaya, bu aşkın mendilim. Ömrüm tükendi ah, bir bilsem şu halini. Değmedi elime ellerinden başkası, görmedi bilmedi vallahi senden başkası. Aşkımın sofrasını sermişim kapınını, anamın gül bohçasını. Bir duysa beni eve bağlar, kısmetim dağlar. Anam almazsa bu gidişle vallahi sen alacaksın canımı. Sallaya sallaya bu aşkın mendilim. Ömrüm tükendi ah, bir bilsen şu halini. Değmedi elime ellerinden başkası, görmedi bilmedi vallahi senden başkası. Sallaya sallaya bu aşkın mendilim. Ömrüm tükendi ah, bilsen şu halimi. Değmedi elime ellerinden başkası, görmedi, bilmedi valla senden başkası.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Psikolog Vildan Kaldırım Sandal stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün yine aslında içimizde olan ama nedense çok fark etmediğimiz ancak biri bize söylediğinde anladığımız bir kavramı konuşacağız.
Evet.
Otokontrol kavramını. Programı açarken de bahsettim ya, hani zaman zaman böyle çevremizde çok sabırsız insanlar görürüz.
Kesinlikle.
Ve onun sebebi otokontrolden kaynaklanıyordur diye düşünüyoruz.
Evet.
Demiştim, lütfen detayları sizden alalım. Öncelikle otokontrol kavramı nedir? O kavram ile başlayalım.
Şimdi hepimizin çevresinde sabırsız, tahammülsüz, duygularını kontrol edemeyen, bu nedenle de çoğu zaman haklıyken haksız durumuna düşen, işte istediği anında olsun isteyen, istedikleri olunca da onlardan çok çabuk sıkılan, sürekli erteleyen insanlar vardır, değil mi? Yani bu tarz insanların aslında hepsi de tek bir ortak özellik vardır. Şimdi zevk alacakları şey uğruna gelecekteki büyük bir ödülden vazgeçerler. Nasıl mı? Mesela ders çalışması gereken çocuğun ders çalışmama zevkini aslında çalışarak aldığı başarı ödülünden vazgeçiyor. Yani o zevki tercih ediyor çalışmama zevkinden. Ya da işte bir kıyafet beğeniyor dürtüsel insan, hemen içinden geliyor, birkaç tane kıyafet alıveriyor. Zaten çok fazla denemek istemezler. Eve geldikleri zaman beğenmiyorlar. Sonra onları değiştirmeye bile öteliyorlar yani. İşte bunlara biz otokontrol diyoruz. Yani en basit tanımıyla kendini kontrol edebilmesi diyebilirim kişinin. Yani kişinin kendini disipline edebilmesi, öz disiplin diyoruz biz buna. Olma durumu. Şimdi bir işe yoğunlaşmak, saatlerimizi vermek, öfkemizi içimizden geldiği gibi değil de bastırarak daha sakin düzeyde yansıtmak, dikkatli beslenmek ya da işte düzenli sağlık rutinlerinden geçmek, aslında bunlar çok kolay gibi görünse de değildir.
Evet.
Gerçekten kişinin kendisini disipline edip gelecekte büyük bir ödül uğruna yakındaki ödüllerden uzak durmayla ilgili baktığınız zaman. Örneğin işte düzenli dişçiye gidiyoruz, değil mi? Bir problemimiz olmadığı halde. Çünkü bundan zevk almıyoruz ama gelecekte daha sağlıklı olabilmek için öz disiplinimizi kendimize ediyoruz. İşte otokontrol de aslında kişinin kendini disipline edebilmesi durumudur. Bence bir insanın başarılı, mutlu ve sağlıklı olması için ana şeylerden birisidir öz disiplin olma durumu. Çünkü bununla ilgili bir araştırma yapılıyor. Aslında onlardan bahsetmek istiyorum.
Tabii.
Hani dinleyicilerimiz arasında 4-6 yaş arasındaki çocukları olan varsa onlar da uygulayabilir. Şimdi Stanford Üniversitesi'nde bir profesör, sanırım adı Walter'dı. Zevk erteleme becerisini ölçmek için çocuklara bir test yapıyor.
Eyvah, çikolata mı vermiyor?
Marshmallow, evet. Şimdi profesör bir grup çocuğu tek tek odaya alıp masaların üzerine birer lokum koyuyor veya marshmallow. Aslında biz lokum diyoruz ama marshmallow koyuyor. Ve şöyle diyor, diyor ki ben şimdi dışarı çıkıyorum. Bu lokumu yemek istersen yiyebilirsin. Ama ben dönünceye kadar bu marshmallow'u yemezsen sana bir marshmallow daha vereceğim diyor. Ve odadan çıkıyor. Çocuk odada yalnız kalıyor. 15-20 dakika çocuğu videoya alıyorlar. O kadar tatlı bekliyorlar ki.
Ay,
kimisi altından gizli gizli ısırıyor. Kimisi kokluyor, yalıyor, koyuyor vesaire. Bazıları da hemen alıp ağzına atıyor vesaire. Şimdi araştırmacı bakıyor ki çocukların %70'i marshmallow'u yemiş. Sadece %30'u kendisini kontrol edebilmiş. İşte bu %30'luk kısmı da sabırlı çocuklar diyor. Burada evet, çok önemli bilgiler alabiliyoruz. İşte çocuğun kendini kontrol etme becerisi, işte güdülerini kontrol etmesi, ama daha önemli bir şey ölçüyor. Otokontrol ölçüyor. Nasıl? Yıllar sonra aynı profesör bu çocukları bulup hayatlarını incelemeye başlıyor. Ve çok ilginç şeyler keşfediyor. Mesela testi başarıyla geçen çocuklar, yani o gün lokumu yemeyenler, okullarında ve iş hayatlarında daha başarılı oluyor. Daha iyi notlar alıyorlar, daha iyi okullara gidiyorlar, daha çok para kazanıyorlar. Diğer çocuklara göre daha düzenli, sağlıklı, mesela madde bağımlılığı, işte alkol bağımlılığı daha az olarak görülüyor. Ve daha sosyal oluyorlar. Yani testin yapıldığı çocuklar yetişkin hayatında da aynı tarzda devam ediyor. Yani nasıl marshmallow yiyorsa, dürtüsel davranıyorsa, yetişkin hayatında da dürtüsel oluyor. Ama sabreden çocuklar ne yapıyorlar? Diyet yapıyorlar, spor yapıyorlar. Yani böyle daha sabır gerektiren ders çalışıyorlar mesela. Dolayısıyla da hayatlarında daha başarılı olabiliyorlar. Yani bir kişinin dürtüsel olup olmayacağı, kontrolsüz olup olmayacağı çocukluğundan belli oluyor. O yüzden hani öyle dinleyiciler arasında işte bu testi uygulayabilecekler varsa kesinlikle denesinler yani.
Peki şimdi bu çocuklar testi geçti veya geçmedi. Ama çocuk sonuçta dediniz ya 4-6 evet. yaş arasında bu çocuklar oldukça da küçük. Tabii anne babalar o testi yapmadan önce o çocuğa otokontrolü nasıl kazandıracak? Bu neden oluyor otokontrolsüzlük? Onu öğrenebilir miyiz?
Şimdi şöyle, aslında her şeyde bir genetik faktör bulabiliyoruz. Yani araştırsak genetik faktörleri de dayanıyor ancak. Şöyle bir durum var. Ben kendimden örnek vermek istiyorum. Mesela ben Karadenizli bir ailenin kızıyım. Hani bizde böyle bir tez canlılık vardır evet, ya. Her şeyi çabucak bitireyim.
Çok severim benim ama ben Karadenizlileri gerçekten. O tez canlılık beni çok mutlu
aynen,
eder.
Aynen ama işte bizi mutlu etmiyordu küçükken. Benim babam çok acelecidir. Mesela bir restorana mı gittik? Oh çok hızlı yerdi. Biz ona böyle yetişmek için çabalarken o hesabı ister kaldırdı. Biz böyle arkadan giderdik. Ya da işte bir düğüne mi gittik? Hiç o takı merasiminde sıra bekleme diye bir şey yok. Önden gider takısını takar giderdi. Şimdi başlarda gerçekten biz buna uyum sağlamakta çok zorlandık ama bir süre sonra ben de öyle olmaya başladım. Yani tahammül edemiyorum. Alışveriş merkezine gidiyorum. İşte kızlar bir şeyler bakmaya başlıyor. Beni böyle sıkıyor. Çünkü biz şeydik. Bir yere gireriz, alıp bir çıkarız yani. Hani denemeyiz bile. Tabii ben zamanla kendimi kontrol yani disipline edebildim. Bunun farkına olduğum zaman. Ne demiştik? Çocukların zaten %70'i böyle. Yani çevresel faktörler çok etkili. Çocukların %30'u falan otokontrollü oluyor. Yetişkinlerde
o
de bu oran...
doğuştan mı geliyor otokontrollü
yani,
olmak?
Yani aslında doğuştan yapısal ama daha mı? Çok yapısal yani. Çocuklar daha tütüsel. Hele ki şimdinin zamanının çocukları zaten dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu çok yaygın biliyorsunuz. Hiperaktivite bozukluğunun içinde dürtüsellik var. Dolayısıyla çok yaygın. Hani belki daha da fazladır. Yetişkinlerde de %3, %5 arası bir şey yani. Hala bu kadar sabırsız olan, tez canlı olan falan. Çevresel etkenler daha çok oluşturuyor. Şimdi neden? Çünkü aileler çocuklarına doğru sınır koyamıyorlar. Kuralları belirsiz oluyor. Yani çocuk istediği zaman o kuralları aşabiliyor. İşte saygı ortamı çok az oluyor evde. Çocuğa sorumluluk verilmiyor. Mesela bu iyi bir şeymiş gibi görülüyor. Bakıyorsunuz 22 yaşında adam hala hiç sorumluluk almamış. Şimdi sorumluluk zaten otokontrolün birinci şeyi yani. En önemli şeylerinden birisi. Sorumluluk almıyor ve iyi şeyler aşırı veriliyor günümüzde de. Buradaki kastım ne demek? Mesela çocuğa sınırsızca her istediğini alıyorlar. Yani çocuk ne bileyim kendi parasını biriktirip bir şey alamıyor. Yani hiçbir şekilde kendi hayatını disipline edemiyor. Hep her istediği oluyor. Çok değer veriliyor. Bunlar da aslında sıkıntı biliyor musunuz? Yani çünkü kendisini ayrı görmeye başlıyor. Gibi, aynen öyle. Ama en önemlisi çocuğun... Çocuğu disipline edemiyorlar. Yani buradaki disiplinden kastım ödül ceza değil. Sorumluluk vermiyorlar. Sorumluluk veremediğiniz çocuğa da disiplini öğretemezsiniz ki. Yani kural koyabilir misiniz? Sorumluluğu yok çünkü. O yüzden günümüz zaten tüketim toplumu. Her şeyi tüketiyoruz. Hazıra konuyoruz. Çabalamıyoruz. Bu yüzden de gittikçe artan
artık,
böyle bir
tabii bilgide bile öyle. Biz bizim öğrencilik zamanımızda bir bilgiye ulaşmak için kütüphaneye gidilir. Kitaplar dolusu ansiklopediler açılır ve o bilgiye evet. ulaşılırdı. Şimdi bir tıkla o bilgiye ulaşılıyor. İşte hepimiz
her şey hazıra konuyoruz. Dolayısıyla hepimiz çok sabırsız oluyoruz. Çünkü bir an önce olsun istiyoruz. Yani bir şeyler için çabalayayım, birazcık bir şeyler için bekleyeyim gibi bir şeyimiz yok maalesef.
Bu öz disiplini sağlamak için neler yapabiliriz? Birkaç sizden tüyü alalım.
Evet. Şimdi aslında dediğimiz gibi en çocuklara otokontrol becerisini sağlıklı bir şekilde kazandırmak için ilk olarak bizim yani anne babaların otokontrollü davranması gerekir. Yani öfkeliyseniz öfkenizi doğru yönetebilmelisiniz. Yani biraz daha sakin olup dinlenip biraz bekleyip yapmanız lazım. İşte aynı şekilde bir şey istiyorsam sabretmem lazım. Rutinlerim olması gerekir mesela. Diş fırçalamalıyım, emniyet kemeri takmalıyım, sabırlı olmalıyım gibi böyle birçok şey. Mesela egzersiz yapıyor olmam lazım. Çünkü şöyle bir söz vardır. Çocuklar söylediklerimizi değil, ayak izlerimizi takip ederler.
Evet, yaptıklarımızı.
Aynı benim babam gibi. Aceleci bir aileniz varsa ister istemez siz de ona uymak zorunda kalıyorsunuz. İkinci olarak da... En önemli şeylerden birisi zaten dedik ki sorumluluk. Yaşına uygun sorumluluk ama şimdi Çin'de bir araştırma yapıyorlar. Pirinç tarımı yapan öğrenciler matematikte çok daha başarılı oluyorlar. Çünkü buğday tarımı yapanların aksine pirinç tarımı her gün disiplinli bakım istiyormuş. Dolayısıyla çocuklara yaşına uygun onu zorlayacak ama çok fazla zorlamayacak sorumluluklar vermemiz gerekiyor. Onlara belirli hedefler belirlememiz gerekiyor. Baktığınız zaman çocuğun bebekliğinden itibaren aslında biz yavaş yavaş sorumluluklar veriyoruz. Mesela diyelim ki kurallar koyacağız çocuğa, değil mi? Kural dediğim aile içi, hep birlikte ailenin onayladığı kurallar. Atıyorum sen şu saatte yatacaksın, şuraya gidemezsin, bunu yapamazsın, bunlar değil. Bunlar zaten inatlaşmaya girer. Hiçbir şekilde olmaz. Yaşına uygun, onun da kabul edebileceği, ne bileyim ev işlerine yardım edebilir, sabahları ekmek almaya gidebilir gibi, böyle para bozdurma gibi şeyleri, rolleri çocuğumuza vereceğiz. Ve mutlaka her çocuğun, hepimizin, benim de öyle, hedef belirlememiz gerekir. Çünkü hedefimiz yoksa otokontrol ihtiyacı da olmuyor. Dolayısıyla bir şeyler için çabalamayı öğretmemiz lazım. Bir oyuncak mı istiyor? Kendisi çabalayarak bir müddet para biriktirecek. Eksiği kalırsa biz alacağız gibi. Yani çok zorlamayacak. Küçük hedefler olacak. Mesela en güzel şeylerden birisi bir hobi. Çünkü hobi inanılmaz otokontrolü geliştiriyor, değil mi? Gerçekten ilgi duyduğu bir şeye çocuğumuzu yazdırabiliriz. İşte futbol, yüzme, resim gibi, yani ilgi alanlarının olduğu şeylerde. Özellikle eve bir hayvan almak çok etkili. Mesela kuş, balık gibi şeylerin sorumluluğunu çocuğumuza
yüklemek. Ona yine yem vermek aynı
tabii, saatte. Yani suyunu vermek, yemini vermek, onların saatini kaçırmaması evet. Çok önemli. Mesela bitki kitap beslemek. Okuma. Aynen. Kitap okuma da o kadar şey ki, otokontrolü geliştiriyor ki. Çünkü bir kitabı alıp dakikalarca sıkılmadan okuyor olmanız lazım. Bunun için net olmaları lazım. Mesela diyecek ki çocuğa anne, baba, işte günde hepimiz 15 dakika kitap okuyalım mı? Ne dersin? 15 dakika hiçbir şey değil. Oturup ailecek okunacak. Çünkü anne baba televizyon izliyor, içeride telefonla oynuyor. O çocuğun yani kitap okumasını beklemememiz lazım, değil mi?
İçeriden televizyon sesleri gelirken.
Aynen öyle. Çünkü anne baba niye yapmıyor diyecek. Kesinlikle. Yani her akşam yatmadan önce ailecek okuyun o zaman. Hani madem çocuğa okuyacaksınız. Daha önce sürekli söylüyorum. Mesela çocukların televizyon izlemesi otokontrolü zayıflattığı bulunmuş. O yüzden televizyon izleme saatlerini azaltıp izlediği programları takip etmek önemli olabilir. Ve mesela otokontrolü geliştiren etkinlikler var, değil mi? İşte mesela içeride konuştuk, puzzle otokontrol, sabır ister çünkü. Sabırlı olabilecek böyle etkinlikler, satranç oynamak gibi yapabiliriz. Şimdi şuna dikkat etmek lazım. Günümüzde dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu çok görülüyor çocuklarda. Bunlardan birisi de dürtüsellik. Yani bizim dediğimiz gibi içinden geleni yapmak, kendini kontrol edememek. Eğer bu dediklerimi yaptıkları halde hala geçmiyorsa zaten o çocuğun yardım alması gerekebilir. Ha bir de yetişkinler için olanı var mesela. Buna da değinmek isteyebilirim.
Gelelim bize.
Evet, şimdi önce çocukları konuştuk. Sabırsızız diyoruz ya. Sabırsızız ve erteliyoruz. Diyelim ki bir şeyle sabretmemek içimizden, sıra bekleyeceğiz. Ay, sıradan çıkmak istiyoruz. Hayır, kendimizi şartlayacağız ve o sıra bitene kadar ya kendimizi disipline etmeye çalışacağız. Çünkü böyle öğreniliyor. Eğer bir hedefimiz yoksa zaten başarmak için, bir şeyleri başarmak için de motivasyonumuz da olmaz. Dolayısıyla yine bizim de bir hedeflerimiz olması lazım. İş hayatında olur, ev hayatında, hobi alanımızda olur. Hepimizin hedefleri olması lazım. Mantıklı hedefler olacak bunlar zaten, dediğim gibi. İşte örnek veriyorum, bir AVM'ye girip işte bir mağazadan alıp çıkıyorlar ya, hayır 3 mağaza gezeceğim gibi böyle.
O zaman şimdi kendimi düşündüm. Ben sanıyorum benim otokontrolüm oldukça yüksek.
Yüksek. Ben çünkü keşke zamanımız kalsa da onun da testini yapabilsek. Ya
bir kıyafet için yani 10 çeşit mağaza bile gezebilirim, en güzelini, en uygun fiyatlısını.
Aynen. İşte şimdi o yüzden önce acı çekmeyi öğrenip sonra hazzı yaşamayı öğretmemiz lazım. Çünkü biz ne yapıyoruz? Gecikme indirimi dediğimiz şeyi yapıyoruz. Yani önümüzdeki ödülü sonraki çok daha büyük ödüle tercih ediyoruz. O yüzden kendimizi biraz daha acı çekilir şeylere zorlamamız lazım. Ne bileyim, rutin check-up olur, dişçiye gitmek olur, işte emniyet kemeri takmak olur, kahvaltı yapmak olur gibi gibi. Bunları yapmamız lazım. Çünkü hiçbir başarıda böyle hemen alelacele yapılmış başarılı olan insan göremeyiz. Yani hep böyle vazgeçmemiş, bir şeylere pes etmemiş, çabalamış insanlar göreceğiz. Özellikle geç kalma, erteleme, üşenme, boş verme, geciktirme gibi alışkanlıklarımız varsa bunları bırakıyoruz. Ve kendimize bir söz veriyoruz. Diyoruz ki bundan sonra ben bunları yapmayacağım. Bunların yerine daha güzel alışkanlıklar koyabiliriz. Mesela ne bileyim, planlı olacak. En önemli şey zaten planlı yaşamaları lazım bu insanın. Yarın mesela ben öyle disiplin ettim kendimi. Yarın şu saatte uyanacağım. Şunu yapacağım, sonra bunu yapacağım. Oradan sonra bunu yaparım falan. O plana uymamız lazım. Benim de çok böyle içimden ertelemek, gitmemek geliyordu. Ama ne yapıyorum? Bir şekilde kendimi motive ediyorum. O yüzden bunları bırakıp yerine daha güzel alışkanlıklar koyacağız. Çünkü onu ertelediği zaman adam ne yapacak? Evde oturacak, televizyon izleyecek. Belki onun yerine ne bileyim bir spor yapmak gibi böyle bir şey
daha
koyabilir.
Daha faydalı işlerle uğraşmak gibi.
Şimdi önce dedik ya replikleri kullanmak çok önemli. Nasıl yani? Bir repliği tekrar tekrar söylediğiniz zaman beyinde tetiklenen bir bölge var. Gerçekten bir süre sonra o sizin sloganınız haline geliyor.
O yüzden mi bir şeyi 40 kere söylersen oluyor.
Gerçekten oluyor. O yüzden sürekli olarak kendilerine işte başarabilirim, ertelemem doğru değil, işte yapabilirim, işte ne bileyim şimdi değil de ne zaman yapmam gerekir, şampiyonlar 7 kere düşer 8 kere kalkar gibi böyle ben danışanlarıma sloganlar söylüyorum. Ve her gün bu sloganları kendilerine söyleyecekler. Ve buna da sadık olacaklar yalnız. Hani söz verdiler ya kendilerine. Diyelim yarın sabah 7'de kalkarım dedi. Alarmı 7'ye kurdu. Mümkün mü bu insanın 7'de uyanması? 7'yi 5 geçecek, 10 geçecek. O zaman ne yapacak? Alarmı 6.30'a kuracak. 7'de kalkacak biçimde ayarlayacak. Kendilerine sadık olacaklar. Ve bir iş aklına geldiyse onu şimdi yapacaklar. Erteleme gibi bir lükslerinin olmadıklarını düşünecekler. Çünkü baktıkları zaman bu insanlar uzun vadede o kadar çok şey kaybediyorlar ki ertelemeleri yüzünden dostluklarını kaybediyorlar mesela.
O kadar büyük boyutlara varabiliyor.
Patolojik oluyor. Yani insanlar artık ona inanmıyor. Çünkü sürekli yalan söylediklerini düşünüyor. Mesela bir danışanım
vardı. Sürekli geç kalıyor ya da işe.
Evet, sürekli toplantıdayım diye yalan söylüyordu. Halbuki ertelemeden gelemiyor. Artık öyle yalanlar söylemeye başlıyordu. Yani sonuca odaklanacağız. Her zaman bu işin sonunda bak ne kadar güzel şeyler kazanacağım gibi düşünüp mutlu olmaya bakacaklar. Kendilerine dayan diyecekler. Yani bugün çalışacağım ve ömrümün sonuna dek şampiyon olarak kalacağım demiş Muhammed Ali. Bu sözü de söylemek istedim.
Çok güzel. Çok güzel söz. Aslında evet birçok şey çocukluktan kazanılıyor ama hiçbir şey için de geç değil. Bunu da söylemek lazım. Eğer çocukken otokontrolü tam anlamıyla kazanmayı başaramadığımızı fark ediyorsak kendimizde hala yapılabilecek pek çok şey var sizin tabii az ki. Önce ifade ettiğiniz cümlelerle bile başlanabilir bence. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Buradan da kulaklara küpe olsun. Demek ki otokontrollü olan çocuk gelecekte daha başarılı oluyor. Anne babalar lütfen siz de otokontrollü bireyler yetiştirmek için gereken gayreti sarf edin diyelim. Sevgili dinleyicilerimiz, psikolog Bildan Kaldırım Sandal stüdyo konuğumuzdu. Otokontrol kavramını konuştuk ve otokontrolün bireylerde ve özellikle çocuklarda başarıya katkısından bahsetti. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Sen gitme ne bak, ben bakarım kendime, sana ne? Sen keyfine bak, ben yanarım derdime, sana ne, sana ne? Herkes beni mutlu sanır, bu katarım yıkıyor. Aman be, bıktım be, bana ne? Güle güle, bu da hayat mı hayat? Seni seven de kabahat. Bu da hayatsa hayat, seni seve. kabahat mı hayat? Seni seven de kabahat. Bizim sonumuz olmayacak.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, Sanatolia Genel Yayın Yönetmeni Tamer Barış Ülger telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Ülger, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar dilerim.
Çok teşekkür ediyoruz. Sanatolia Hollanda'nın Lahey kentinde yaşayan Türkler için sanatsal faaliyetler gerçekleştiren bir atölye diye anons etmiştim ama asıl sizden dinlemek istiyoruz Sanatolia'yı. Öncelikle isterseniz isim olarak başlayalım. Çünkü çok tanıdık bir isim gibi geliyor, değil mi? Anadolu'yu çağrıştırıyor bize.
Sanatolia Hollanda Türk Kültür Sanat Merkezi olarak kuruldu. Hı hı. Sanatolia ismini seçmemizin asıl sebebi sanat işleriyle uğraşıp Anadolu'dan gelen insanların bu işi yapıyor olmasıydı. Zaten Anatolia diye Avrupalılar bizi biliyorlar, evet. Anadolu'yu. O yüzden böyle bir çağrışım olması bizim için çok idealdi. O yüzden Sanatolia ismini seçtik. Hı hı. Ve orada dersler vermeye başladık.
Siz mi kurdunuz doğrudan doğruya, yoksa hani zaten hali hazırda kurulmuştu, siz devam mı ettiriyorsunuz?
Benim oraya gitmem yaklaşık 7 sene önceydi ve 7 sene önce gittiğimde biz orada bir kültür sanat merkezi kuramamışız, yapamamışız. Yani kültür sanatla pek bir uzak bir şeyle, toplulukla karşılaştım ben oraya gittiğimde. Hı hı. Dolayısıyla bunun bir boşluğunu yaşadık. Daha önce küçük küçük bazı şeyler yapılmış ama istikrarlı bir sanat kurumu kurulamamış ne yazık ki. Biz oraya gittiğimizde böyle bir şeye acaba başlasak nasıl olur diye düşündük. Ve ilk hamlemizi yaptığımızda bu işin sürdürülebilir olduğunu gördük. Pek çok öğrenci mezun etme fırsatı bulduk. Ailelerden gelen geri dönüşlerin bu kadar olumlu olması bizim bu işe daha aşkla, şevkle sarılmamıza sebep oldu. Ve Sanatolia şu anda Hollanda'da belirli bir misyona sahip. Ve gerçekten sanatsal anlamda pek çok ürün sunan Hollandalıların bile Hollanda, mesela bizim yaptığımız oyunlara Hollandalı tiyatro eleştirmenleri gelip oyunlarımızı eleştirip yazılar falan yazacak hale geldik çok şükür. Hı hı. Ve şu anda biz orada tiyatro, Türkçe, işte çocuk gelişimi, genel kültür ve sanat, bağlama, gitar, ud, koro, halk oyunları, drama gibi mesela dersler veriyoruz. Ve pek çok Hollanda içinde ve Hollanda dışında pek çok uluslararası festivallerde de boy göstermeye başladık. Şu anda genel Sanatolia'nın genel durumu bu.
Hı hı. Kaç kişilik bir ekipsiniz? Bu ekip nasıl oluştu?
Bizim bir yönetim kurulumuz var şu anda. Yönetim kurulu 5 senelik öğrencilerimizden oluşan bir yönetim kurulumuz var. Yani kendi yetiştirdiğimiz öğrenciler yönetim kuruluna geçmiş durumda.
Ne kadar 10 kişilik, güzel.
Bizim için de harika bir durum bu. 10 kişilik bir yönetim kurulumuz var ve yaklaşık 90 kişilik bir öğrenci kitlesi var. Bunlar da farklı farklı dersler alıyorlar. Yani mesela tiyatro sadece tiyatro yapmakla kalmıyor. Bağlama, gitar ekibi bir şeye hazırlanıyor. Tiyatro ekibi bir oyuna hazırlanıyor ve beraber çalışıyorlar. Mümkünse bütün ekiplerin bir arada çalıştığı gösteriler hazırlamaya çalışıyoruz. O yüzden bir sahneye çıktığımızda 60 kişi, 70 kişilik bir ekiple sahneye çıkabiliyoruz.
Aa, öyle mi? Hani ben evet, tiyatro mesela, deyince maşallah çok kalabalıkmış gerçekten.
Hayır, sadece dediğim gibi sadece tiyatro değil bizim işimiz. Bir kültür sanat işi olduğu için ve sadece tiyatro üzerinden ilerlemiyoruz. Her alanda, yani sanatın her alanında ilerlemeye çalışıyoruz. Çünkü sanat bizim için müthiş bir iyileştirici güce sahip. Ve ben gittiğimde bir kültür şokuna girmiştim orada. Türkiye'deki bizim kültürümüzün bize kattığı değerlerin pek çoğunu Avrupa'da göremediğim için ya da tuhafıma gittiği için. Yani görememek derken belki yanlış anlaşılıyor olabilir. Bizim kültür hani Anadolu'dan Avrupa'ya bakılınca böyle bir özentimiz vardır, öyle değil mi? Avrupa medeniyetler diyarı diye. Ben oraya gittiğimde bizim Türk çocuklarının, yani Türkçe konuşan daha doğrusu. Mesela benim öğrencilerimin arasında sadece Bulgar Türk'ü de var mesela. Azeri Türk'ü de var mesela. Bu çocuklar nasıl desem, iki kültürün arasında kalmışlardı. Evlerinde Türk kültürü yaşanıyor, dışarıya çıkıyorlar. Hollanda'nın bir kültürü var. ve biz hangisiyiz karmaşasında yaşıyorlardı. Özellikle 3. ve 4. kuşak. Hı hı. Şu anda biz onları sosyal dünyaya adapte etmek için sanatı kullanıyoruz. Ve sanatla beslenen bu öğrencilerimiz aile durumları düzeliyor, okul durumları düzeliyor, kendini ifade edebilme yetenekleri düzeliyor, özgüvenleri gelişiyor. Pek çok şeyi olumlu etki gördüğümüz için hala sürdürmeye devam ediyoruz.
Gerçekten mesela, öyle. Bu yalnızca sizin ifade ettiğiniz bir durum değil. Gelen pek çok konuğumuz, özellikle yurt dışında yaşayıp da stüdyomuzda ağırladığımız pek çok konuğumuz hep aynı cümleleri kullanıyor. Hani bizler evet gittik yurt dışında işlerimize koyulduk ama gelecek nesillerimiz, 3. 4. kuşaklar ne yazık ki Türkçeyle çok fazla haşır neşir olamadıklarından kendilerini ifade edemiyorlar. Evet. Ve sanatın bu anlamda itici gücü olduğunu hep duyuyoruz. Siz de aynısını bir kez daha söylediniz. Bu anlamda evet, emeğiniz gerçekten çok kıymetli.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Mesela bizim Türk Festan diye 3 senedir düzenlediğimiz bir gösteri tarzımız var. Bu gösteri tarzında yaklaşık 10 farklı ekip bir arada çalışıyorlar. Bu da şuna sebep oluyor. Biz az değiliz, biz çoğuz ve biz birlikten kuvvet doğar lafını gözle görülür hale getirmeye çalışıyoruz çocuklarda. Evet. Ve çocuklar bu özgüvenle, yani sahneye çıktıklarında kendilerini bir kitleye ifade edebildiklerini gördüklerinde o kadar güçlü hissediyorlar ki onların gücü bize, yani parayla satın alınamayacak bir duyguya sebep oluyor bu.
Evet, muhakkak. Katılmak isteyenler, grubunuza dahil olmak isteyenler nasıl kayıt yaptırabilirler? O konuda da bilgi alalım son olarak.
Eylül ayında bizim kayıtlarımız başlıyor. Eylül'den başlıyor, Haziran sonuna kadar derslerimiz devam ediyor. Yaklaşık 10 ay. Hollanda içinden pek çok gruplarla iletişim halinde olduğumuz, kitlelerle iletişim halinde olduğumuz için zaten bu duyurular da dalga dalga yayılıyor. Çünkü ilk başta bir sanatölye kurduğumuzda inanmazsınız 6 tane öğrencimiz vardı. Hı hı. Bu sene itibariyle mesela 90'ın üstünde öğrencimiz var. Hı hı. Şunu da söylemekte fayda var sanırım. Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bu noktada bize o kadar samimi bir destekte bulundular ki hem maddi hem manevi bir destekte bulundular. Onların Ankara'dan kalkıp sırf bizim yaptığımız işleri görmeye gelmeleri, birebir ilgilenmeleri, hı hı, bizim işleri takdir etmeleri bize de büyük bir motive kazandırdı. Çünkü çok rahat iletişime geçebileceğimiz kimseler olduğunu gördük. Çünkü hani resmiyette bir resmi bir durum vardır ya. Yani. Fakat ben YTB'de bunu çok samimi şekilde gördüm. Aynı zamanda kontrol ve takip de etmeleri bizi ciddiye aldıklarını ve bizim de kendi yaptığımız işin ne kadar ciddiye almamız gerektiğini gösterdi. O yüzden burada da onlara da çok teşekkür etmek istiyorum.
Evet, biz de size çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Hollanda'daki dostlarımıza selam olsun diyelim. Eylül'de kayıtlarınızın başladığını bir kez daha hatırlatalım. Ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz diyelim. Uğurlayalım sizi saygılarla.
Çok teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar olsun.
Sağ olun Sayın Ülger. Sevgili dinleyicilerimiz, Sanatolia Genel Yayın Yönetmeni Tamer Barış Ülger telefon konuğumuzdu. Sanatolia hakkında bize bilgi verdi. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Çok seven küçücük şey, ben kendine geç kalan bir kadın. Beni sevmesen de görmesen de hayat sürerdi yine. Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar.
Beni seçmesen de yok desen de ateş yanardı yine. Ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar.
Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan.
kalbime denk gelen küçücük şey. Ben kendini aşk sanan bir adam. Beni sevmesen de görmesen de hayat sürerdi yine. Ama kendimi sevmezdim şimdiki kadar.
Beni seçmesen de yok desen de güneş doğardı yine. Ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan.
Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları.
Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan. Birden geldin aklıma, yakıverdin ışıkları. Hayret ettim kalbime bazen mutluluktan.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Hollanda Rijks Müzesi'nden Ankara'ya getirilen ve sergi sonrasında 2 yıl Rahmi Koç Müzesi'nde kalmasına karar verilen Ankara Manzarası tablosunu konuşacağız. Ama tablonun kendini değil, tablo bir belgesele konu oldu ve belgeselin yapımcı ve yönetmeni Muhammed Murat Arslan stüdyo konuğumuz. Sayın Arslan, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Tablo şu an önümüzde açık. Biz tabii küçük bir versiyonu, ona bakarak sizinle sohbet edeceğiz. Tablodan bahsedelim ama biraz da sizi dinleyeceğiz. Bize tanıtalım. Siz bu tabloyla nasıl karşı karşıya geldiniz? O ilk anınızı lütfen bize anlatın. Ve nasıl belgesel yapmaya karar verdiniz Sayın Arslan?
Evet, 2018 yılında Ankara Rahmi Koç Müzesi'nde Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Merkezi Hollanda Büyükelçiliği işbirliğiyle büyük bir sergi organize edildi. Bu sergi Tarihi Dokumak Bir Kentin Gizemi SOF ismini taşıyordu. Serginin ana teması Ankara'nın meşhur ihraç ürünü, meşhur malzemesi olan SOF'un etrafında şekillenen bir sergiydi. Bu sergi vesilesiyle Hollanda'dan Amsterdam Rijks Museum'dan bu tablo Türkiye'ye getirdi orijinali. Tablodan tabii daha önce benim haberim vardı. Fakat işte orijinalini görmek çok daha farklıymış, çok daha başkaymış. Orijinalini gördüğüm zaman epeyce bir etkiledi tablo beni.
Oldukça büyük bir tablo.
Oldukça,
değil mi?
Evet evet. Boyut yani olarak. Şimdi dijital ortamda gördüklerimizden çok daha farklı bir etki yarattı. Hem büyüklüğü, hem işte detayların, seçebildiğimiz detayların çokluğu vesaire derken tablonu görünce epeyce bir etkilendim. Daha sonra acaba bunun belgeselini yapabilir miyiz sorusunu sorarak başladık. Daha sonra ilgililere gittik. Bu konuyu çalışmış araştırmacılarla konuştuk, akademisyenlerle konuştuk. Bunu belgesel yapabilir miyiz'in ardından yapabileceğimize kanaat getirdik ve işte elimizdeki malzemeleri topladık. Arşivler, eski fotoğraflara vesaireye girdik ve bu belgesel fikrinin oluşumuyla birlikte çalışmalara başladık. Şimdi kısa versiyonu, belgeselin kısa versiyonu tamamlandı.
Büyük kaç dakikalık? Oranda.
13 dakikalık bir kısa versiyonumuz var. Bu versiyon Rahmi Koç Müzesi'nde sergilenecek. Şu an resmin, tablonun orijinali Ankara Rahmi Koç Müzesi'nde özel bir odaya alındı. Bu odada da tahmin ediyorum ki bu odada da gösterim olacak. Böyle bir durum söz konusu. Uzun içinde henüz biz tabii Ankara'nın eski Ankara'ya da tablo merkezinde eski Ankara'ya odaklanmak istediğimiz bir belgesel fikrimiz, aynı yine tablodan yola çıkarak uzun bir versiyon yapma fikrimiz var. Dönemi canlandırma minvalinde. Şu an için uzun versiyonumuza da destek arıyoruz. Zaten ilgili kurum ve kuruluşlarla, yetkililerle görüşüyoruz. Şu an için geldiğimiz aşama bu.
Kısa filmde neler var? Uzun film için neler öngörüyorsunuz?
Kısa versiyonda daha çok elimizdeki Ankara manzarası tablosunun detaylarına indiğimiz bir belgesel kısa versiyonu daha çok. Uzunda düşündüğümüz, düşlediğimiz şey ise tabloda bize çok fazla ayrıntı sunan meseleleri detaylıca derinlemesine anlatmak. Örneğin bunların başında bizim en fazla anlatmak istediğimiz şeylerden bir tanesi sof üreticiliği. Ankara keçisi ve sof üreticiliği.
Yani tiftik mi sof
evet,
dediğimiz?
Evet, tiftik sof dediğimiz zaten Ankara keçisinin tiftiğinden üretilen kumaşın malzemenin adı. Dünyada bir dönem sadece Ankara'da yetişen, Ankara ve civar şehirlerinde yetişen bir keçi türü Ankara keçisi. Bunun tiftiğinden elde edilen kumaşa da sof isim veriliyor ve yine dünyanın her yerine o dönemde ihraç ürünü olarak
çok
satılıyor.
Çok kaliteliymiş değil
mi? Çok kaliteli, çok parlak. Bütün birçok yabancı seyyah Ankara'ya sadece sofları görmek için geliyor ve detaylıca anlatan elimizde epeyce bir seyyahların anlatımları söz konusu. Bunların yabancı değil ama bizim Evliya Çelebi'miz de evet, bu konuya çok ciddi olarak eğiliyor. Tabloda da zaten ana vurgu sof üretimi etrafında olduğu için biz tablo ekseninde bu sof üreticiliğine girmek istiyoruz. Tabloda alt kısmında, tablonun alt kısmında neredeyse işte 150'den fazla karakter var. Bunların çoğu sof ticareti etrafında şekillenen bir manzara görüyoruz. İşte bir kısmı sofları dokuyor, bir kısmı sofları boyuyor. Yıkıyor, yıkama sahnesini görüyoruz, ip eğirme sahnesini görüyoruz. Burada dükkanlarda insanlar soflarını satıyorlar. Burada üretilen soflar yurt dışına ihraç için deve kervanlarına yükleniyor. Oldukça fazla malzeme var. Şehri işte tablonun üst kısmında da Ankara'nın o dönemki 18. yüzyıla tarihlenen bir tablo. O dönemki mimari yapılarını açık ve net bir şekilde görüyoruz.
Evet, bir de bildiğim kadarıyla bu tablo ilk galiba ortaya çıktığında aslında Ankara olduğu anlaşılmamış.
Evet.
Öyle değil mi? Onun hikayesini de anlatır mısınız?
Efendim, evet, şimdi 1902 yılında bu müzenin arşivine giriyor fakat Halep manzarası olarak kayıtlı bu tablo arşivde. Rahmetli Semavi Eğici hocamız, profesör doktor, ünlü sanat tarihçimiz, kültür tarihçimiz Semavi Eğici hocamız bunu bir katalogda görüyor. Ve bunun Halep'e ait olmayacağı çıkarımını yapıyor. Bu çıkarımını da iki temele dayandırıyor. Birinci temel şehrin genel görünümünün Halep'in karma üsluplu manzarasını yansıtmadığını, klasik bir Osmanlı şehrini andırdığını söylüyor. Belki de bizim tablomuzun da elimizde Ankara manzarası tablosunun da en mühim yerini oluşturan sağ alt köşedeki tiftik keçilerini ve oradaki tiftik kırkım sahnesinden ve pazar sahnesinden, sof üretimi sahnesinden yola çıkarak diyor ki burada bir tiftik üretim süreci var. Tiftikler kırkılıyor. Burada bir tiftik sürüsü, Ankara keçi sürüsü var. Dolayısıyla bu o dönem Ankara'nın dışında herhangi bir yerde üretilen bir malzeme değil sof. Buradan bu iki temel üzerine kuruyor ve daha sonra tabii çalışmalarıyla detaylandırıyor. 1970 yılında da Türk Tarih Kurumu'nda bir konferans veriyor. Ankara'nın eski bir resmi isimli bir konferans veriyor. Ve bu resmin artık Halep'e ait değil Ankara'ya ait olduğu ispatlanmış demeyelim ama anlaşılmış evet, oluyor. Evet. Bu şekilde bir hikayesi var. Yani sonrasında Ankara manzarası olarak ayrıntılı bir şekilde inceleniyor zaten. Arşivdeki ismi değişiyor. Ve artık Ankara manzarası oluyor. İşte bugün de orijinali Ankara'da, ana vatanında diyebiliriz
ama
belki.
Ama şu anda geçici olarak Ankara'da.
Evet, geçici olarak.
Neden Hollanda'ya gönderilmiş?
Şimdi onun hikayesini de kısaca özetleyelim. Şimdi bu tablonun Van Moor isimli bir ressamın resim grubu içerisinde Hollanda'ya gidiyor. Ancak bu onun eseri değil. 18. yüzyıla tarihlendiğinde zaten Van Moor serisinin içerisinde gittiğinden biliyoruz. O dönem Ankara'da işte sof ticaretinin çok etkin, çok yoğun olduğunu söylemiştik. Hollandalı tüccarlar, İngiliz tüccarlar vesaire oldukça yoğun bir etkileşim söz konusu. Hollandalı bir firmanın, Osmanlı'yla ticaret yapan Hollandalı bir firmanın bunu sipariş üzerine yaptırdığı düşünülüyor. Biz bu tablonun ressamını bilmiyoruz. Tabii çeşitli rivayetler. Evet. Yani o da kesin olmamakla birlikte yani en büyük kanı şu anda işte Hollandalı bir şirketin sipariş ettirdiği ressamı bilmediğimiz için bu konuyla ilgili bir şey söylemem ama birkaç tane rivayet var. İşte Ermeni olduğu yönünde var, Rum yönünde olduğu var. Hollandalı bir ressam olduğundan olduğuna dair görüşler var vesaire. Belki de o zaman işte Van Moor'un belki bir çırağı. O zaman işte stüdyolar var, resim stüdyoları, sipariş usulü. Bazı büyük ressamların çırakları var mesela. Onlar çıraklar bu resimleri yapıyor. Onun da olma ihtimali söz konusu ama şu anda hem ressama dair kesin bir bilgiye sahip değiliz.
Evet. Peki şimdi siz bu tabloyu gördünüz ve çok beğendiniz ve dediniz ki ben bundan bir belgesel çıkartabilirim. Biraz da son dakikalarımızda o belgeselin oluş sürecini bizimle paylaşabilir misiniz?
İşte belgeselin tablonun karşısına geçip bu kararı verdikten sonra işte ismini de buradan analım. Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi, Filiz Yenişehirlioğlu var, Profesör Doktor. Ona gittik. Böyle bir şey yapabilir miyiz? Böyle bir fikrimiz var. Bu tablo çerçevesinde eski Ankara'ya odaklanmak istiyoruz. Bu odak çerçevesinde bir belgesel yapmak istiyoruz dedi. Onlar da oldukça teveccüh gösterdiler projeye. Daha sonra çeşitli işte aşamalardan geçti. Kaynakları taradık. Eski Ankara'nın tamamını adımladık, gezdik, dolaştık. Bütün mekanlara gittik.
Bu tablodaki mekanlara gezildi.
Evet, gezildi. Ankara keçilerinin olduğu bir çiftliğe gittik.
Halen var mı? Hani biz merkezde çok göremiyoruz ama o tiftin keçilerini ben gerçekten merak ediyorum. Hani böyle bizzat o kesim aşamasını izleyebileceğimiz bir yer var mı?
Evet, biz izledik kesim aşamasını. Ayaş'ta bir Ankara keçisi çiftliğinde izledik. Çok ciddi boyutlarda yok ama hala bunu devam ettiren bazı aileler var. İşte bazı girişimciler var.
Ticaretini yapıyorlar.
Tabii ki. Yani bunlardan hala yapılan elbiseler, kıyafetler, bir takım malzemeler.
Sof üretimi var.
Tabii ki. Sof üretimi hala mevcut. Bunlardan üretilen malzemeler satışta. Hatta bunun için yeni girişimler olacağını vesaire de duyuyoruz. Dolayısıyla çok yoğun olmamakla birlikte Ankara'da hala Ankara keçisi üreticiliği devam ediyor. Sof üreticiliği hala devam ediyor. Ama dediğim gibi 19. yüzyılda Ankara keçilerimizin kaçırılmasıyla birlikte bir de tabii endüstrileşmenin, sanayileşmenin de bir etkisi var. Burada normalde Ankara dışına çıkartmak yasak Ankara keçilerini. Böyle bir emir var dışarıya yayılmasın diye. Ama işte daha sonra kaçırılma onlar da ayrı bir serüven zaten. Şimdi dünyanın en büyük üreticileri işte Amerika, Güney Amerika gibi, Güney Afrika gibi ülkeler. Biz şu anda o ilk üçte değiliz ama en azından böyle bir çabanın olduğunu, hala üretenlerin olduğunu, hatta gelenek olarak devam ettirdiklerini biz bizatihi belgesel sürecinde gözlemlemiş olduk.
Evet. Televizyonda ya da başka bir yerde izlenebilecek mi?
Uzun versiyonla ilgili televizyonlarla şu anda görüşüyoruz. Şu an bitirmediğimiz için net bir şey söylemeyeyim ama bunun uzun versiyonunda televizyonda izlenebileceğini bir vaat gibi değil ama büyük bir temenni olarak söylemiş olalım.
Ama uzun versiyonu çekilmeye başlandı mı?
Bir kısmını tamamladık. Şimdi zaten uzun versiyon için destek taleplerimiz de devam ediyor.
Kısa versiyon hazır. Uzun versiyon için de çalışmalar başladı ve hızla inşallah devam ediyor diyelim. Çok teşekkür ediyoruz elimize katıldığınız için. Emeğinize sağlık. Demek ki bir tablo nelere kadir. Ankara'yı yeniden izlemek ve Ankara'nın o geçmiş tarihini gözlemlemek isteyenler ve bu tabloyu ziyaret etmek isterseniz eğer Rahmi Koç Müzesi'nde ziyaret edebilirsiniz. Bir de geçtiğimiz günlerde Beypazarı'na gittim. Orada yaşayan müze var. Bilmiyorum daha önce gittiniz mi? O müzede Ankara Evi'nin sergilendiği bir bölüm var. O Ankara Evi'nde bu müzenin, bu resmin bir versiyonunu da izleyicilere sunuyorlar. Hatta onlar da söylemişti. Rahmi Koç Müzesi'ne giderseniz orijinalini görebilirsiniz diye. Çok ilginç bir tevafuk oldu benim için de. Bu anlamda çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
Ben çok teşekkür ederim davetiniz için.
Size sağlık. Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde bugünlük bu kadar. Değerli konuğumuz Ankara Manzarası Tablosu'nun belgesel yapımcısı ve yönetmeni Muhammed Murat Arslan'dı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın diyoruz. Hayatın Sesleri.